Ayrım 19, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 243. Yüzbaşı Albert McAuliffe, Tanner'ın evine adımını attığı andan başlayarak otoritesini ortaya koydu. Tanner onun yavaş ama buyurucu bir ses tonuyla polislere talimat verişini izledi. Uzun boylu, kıvrımları gömlek yakasından pırtlayan, kalın enseli ve çekiye gelmez bir adamdı. Elleri ekmekçi küreğini andıran irilikteydi. Yıllarını taban vayla devriye dolaşarak geçiren bir polis için şaşılacak ölçüde hareketsizdi ve paytak paytak yürüyordu. McAuliffe bu görevi de New York polisliğinden geçmişti ve işinin adamı tipinin canlı bir örneğiydi. Yıllarca önce kent meclisi Saddle Valley'i ayak takımından kollayacak, aman vermez ve hoşgörüsüz birini görevlendirmeyi kararlaştırmıştı. Başıboşluğun kol gezdiği günümüzde en iyi savunma yöntemi saldırganın üstüne yürümekti. Kısacası Saddle Valley bir paralı asker arıyordu. En sonunda gönlünün dilediği gibi dar kafalının tekini kiralamıştı. Peki Bay Tanner, işe sizin ifadenizi alarak başlayalım. Bu akşam burada neler oldu?
Dostlarımızın onuruna küçük bir toplantı düzenlemiştik.
Kaç kişiydiniz?
4 çiftlik, 8 kişi eder.
Hiç yardımcı tuttunuz mu?
Hayır, biz bizeydik.
McAuliffe yan tarafındaki defterine not alırken göz ucuyla Tanner'a baktı. Hizmetçi kız da mı yoktu?
Hayır.
Öğleden sonraki tüm hazırlığı Bayan Tanner tek başına mı yaptı?
Evet.
Emin misiniz?
Kendisine sorun.
Alice çocuklar için bir geceliğine yatak serdikleri çalışma odasındaydı. İyi fikir. Siz işteyken karınız birkaç zenci ya da Portorikolu yardımcı tutmuş olabilir.
Tanner Burney'nin irkildiğini fark etti. Bütün gün evdeydim.
Anlaşıldı.
Yüzbaşım, Osterman Leyla'nın yanından bir iki adım öne çıktı. Bu eve zorla giren ve o zavallı köpeği boğazlayan biri var. Bunu bir hırsız yapmış olamaz mı?
Biliyorsunuz Bay ve Bayan Tanner geçen çarşamba soyuldular. Sorunu niye bu yönden ele almıyoruz?
Osterman'ın çıkışı McAuliffe'in üzerinde gözle görülür bir tepki uyandırdı. Küçümsediğini saklamaya bile gerek duymaksızın dik dik yazarak baktı.
Sıra ona da gelecek Bay.
Polis şefi not defterine bir göz attı.
Bay Osterman, önce Bay Tanner'ın bu akşam burada olanlara açıklamasını istiyorum. Sözü onun ağzından almasanız iyi olur. Zamanı gelince bilginize başvururum.
Tanner Jenkins'in dikkatini çekmek için elinden geleni yaptığı halde polis ısrarla gözlerini kaçırıyordu. Haberler bölümü müdürü neler söyleyeceğini ya da özellikle neler söyleyemeyeceğini kestirememenin sıkıntısı içindeydi.
Sizi dinliyorum Bay Tanner.
McAuliffe masa başına geçti ve kurşun kalemi yazmaya hazır tuttu. Baştan alalım. En ufak ayrıntıları bile hatırlamaya çalışın. İkinci katta McDermott'un sesi duyulduğunda Tanner konuşmak üzereydi.
Yüzbaşım, bir dakika sizi görebilir miyim? Konuk odasındayım.
Burney bir şey söylemeksizin McAuliffe'in önüne düşerek merdivene yöneldi. Layla da peşlerine takıldı. Jenkins pire gibi Tanner'ın koltuğuna yanaştı ve kulağına eğildi.
Sizinle konuşma fırsatını güçlükle buldum. Sözünüzde durmanızı istiyoruz. Omega adını ağzınızdan kaçırmayın. Tek bir sözcük bile. Daha önce bunu size söyleyemedim. Ostermanlar çevrenizde dolanıp duruyorlar.
Söylesem ne çıkar? Adı üstünde Omega işi bu. Omega ile başın derde girsin, sen tut başka şeyler sayıkla. Olacak iş mi bu? Peki neler söylemeliyim? Neler söylememeliyim?
McAuliffe bizden biri değil. Bu konuda ona açılmadık. Yalnızca partinizde geçenleri anlatırsınız. Hepsi bu kadar.
Hiçbir şey bilmediğini mi söylemek istiyorsunuz?
Bilmiyor. Ona açılmadığımızı söylemiştim.
Evin dışındaki adamlar, koruluktaki devriyeler için ne dersiniz?
Onlar onun adamları değil. Ona bu işten söz ederseniz kaçık gözüyle bakar size. Üstelik işin iç yüzünü Ostermanlar da öğrenir. Beni tanık gösterirseniz ağzınızdan çıkan her sözcüğü kesinlikle yatsırım. Hiç yoktan ruh hastası damgası yemiş olursunuz.
Sizler McAuliffe'den?
Hayır, iyi bir polistir. biraz çağımızda yaşayan bir Napolyon taslağına benzer. Sözün kısası, ondan açıkça yararlanamayız ama sapına kadar dürüsttür. Bu yönüyle bize yardımı dokunabilir. Tremaine'ler ve Cardon'ların gittikleri yeri ona buldurabiliriz.
Cardon fitil gibiydi, hepsini Tremaine'e eve götürdü.
Doğruca eve gidip gitmediklerini öğrenebilir. McAuliffe soruşturma yapmaya bayılır. Yalan kıvırırlarsa hemen ortaya çıkarır.
Ben nasıl?
Başlarına bir iş gelmesinden kaygılanıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla karamsar olmanıza gerek yok. Hem unutmayın, neredeyse işin sonuna varmak üzereyiz.
McAuliffe geri döndü. McDermott konuk odası penceresinin sürgüsünde bir zorlama belirtisi olduğunda yanılgıya düşmüştü. Pekala Bay Tanner, konukların geldikleri saatten başlayalım.
Tanner kafasını iki yönlü işiterek akşamın öyküsünü anlattı. Bernie ve Leyla Osterman da alt kata indiler ve ifadelerini sudan şeylerle geçiştirdiler. Çalışma odasından çıkan Alice'in ise hiçbir katkısı olmadı.
''Tamam hanımlar ve beyler.'' McAuliffe koltuktan kalktı.
''Diğerlerini sorguya çekmeyecek misiniz?'' Tanner da ayağa kalkarak polis yüzbaşısına döndü.
''Telefonunuzdan yararlanabilir miyiz? Alışılmış bir yöntemi uygulamak zorundayız.''
''Tabii.''
''Jenkins, Cardon'lara telefon et. İlkin onları göreceğiz.''
''Peki efendim.''
''Tremaine'ler hakkında ne düşünüyorsunuz?''
''Yöntem neyi gerektiriyorsa Bay Tanner.'' Cardon'lardan sonra onlarla da görüşeceğiz.
Böylece kimse bir diğerinden kuşkulanmamış olur, doğru mu?
Doğru Bay Osterman, bakıyorum polis işinden iyi anlıyorsunuz.
Her hafta polis dergisinde yazılarım çıkar.
Leyla kocam bir televizyon yazarıdır dedi.
Yüzbaşım, devriye polisi Jenkins telefondan seslendi. Cardon'lar evde yoklar, telefona hizmetçi çıktı. Tremaine'leri ara.
Jenkins numarayı çevirirken odadakiler suskun kaldılar. Kısa bir konuşmadan sonra Jenkins telefonu yerine koydu.
Aynı masal yüzbaşım, kızları evde olmadıklarını söylüyor.
22. Kısım. Tanner oturma odasında karısıyla baş başa oturuyordu. Ostermanlar odalarına çekilmişlerdi. Polisler kayıp çiftlerin izini sürmek için ayrılmışlardı. İkisinin de içini kurt kemiriyordu. Alice aklı sıra köpeğin katilini bulduğu için huzurunu yitirmişti. John ise köpeğin ölümünün hızlandırdığı kör dövüşünü kafasından bir türlü söküp atamıyordu.
Alice dikti değil mi diye sordu.
Dik mi?
Beni tehdit etti. Mutfağa gelerek kuru sıkı verdi veriştirdi.
Demek tehdit etti.
Tanner öyleyse Fassett'in adamları neden daha erken damladılar diye düşündü. Ne zaman, nasıl?
Ayrılmadan biraz önce, sırf benim gözümü korkutmak istediğini sanmıyorum. Ortadan hepimize attı tuttu.
Neler söyledi?
Ön yargılara dayanarak baş makaleler yazmamanı söyledi.
Başka ne dedi?
Bazı kişilerin alttan eşelenince göründüklerini tersine kof çıktıklarını söyledi. El elden üstündür atasözünü aklından çıkarmamamı öğütledi.
Dilinin altında bir şeyler olmalı.
Orasını bilmem ama tedirginliği kucak dolusu parayı kaçırma korkusundan ileri gelmeli.
Hangi kucak dolusu para?
Onun ve Joe'nun Joe Loomis'le çevirdikleri dolap, hadi senin parmağına doladın şu iş.
Tanner belleğim oyun ediyor diye düşündü. Bunca özende kıvırdığı yalanını az kalsın unutup gitmişti. Farkına varmadan içine düştüğü tehlikeli bölgeden sıyrılmak istercesine yumuşak bir sesle kucak dolusu para diye yineledi. Alice paranın da ötesinde bir şeyler döndüğü kanısına varmış olabilirdi. Tez canlılıkla karısından önce davranmaya çalıştı.
Saygınlıklarını yitirme riskinin yanında paranın sözü bile olmaz.
Alice tek ampulü yanan masa lambasına gözlerini dikerek
''Yukarıdayken sen köpeği Leyla'nın öldürdüğünü sanmıştın değil mi?'' diye sordu.
''Yanılmışım.''
''Hol'ün karşı yanındaydı ama...''
''Fark etmez, durumu McAuliffe'le gözden geçirdik, o da aynı görüşte. Dökülen kanın çoğu kurumuş ve yer yer pıhtılaşmıştı. Köpeğin saatler önce öldürüldüğü anlaşılıyor.''
''Sanırım haklısın.''
Alice Layla'nın sırtını duvara vererek mutfaktaki konuşmaya kulak verişini gözlerinde canlandırdı. Şömine rafı üzerindeki guguklu saat 5:20'yi gösteriyordu. Çalışma odasında uyuyan çocuklarına yakın olsun diye bitişik oturma odasında kestirmeyi uygun görmüşlerdi. 5:30'da telefon çaldı. McAuliffe Tremaine'leri ve Cardone'ları bulamamıştı. Tanner'a kayıp kimseler bildirisi çıkarmayı düşündüğünü söyledi. Tanner hemen New York'a inmeye karar vermiş olabilirler diye atıldı. Kayıp kimseler bildirisi Omega Yeraltı Örgütü'nü harekete geçirebilirdi. Bu da karabasanı uzatmaktan başka işe yaramazdı. Orada bazı içkili yerler 24 saat açık kalır. Onlara daha fazla zaman tanısanız iyi olur. Umarım hatırımı kırmazsınız.
Düşüncenize katılmıyorum. Saat 4'ten sonra hiçbir yer açık kalmaz.
Akıllarını estiyse bir otele gitmişlerdir.
Çok geçmeden bunu da öğreniriz. Oteller ve hastaneler başlarına bir iş gelenlerin uğradıkları ilk yerlerdir.
Tanner'ın aklına ani bir fikir geldi. Çevredeki kentlere baktınız mı? Benim bildiğim en az birkaç özel kulüp var.
Biz de biliyoruz, hepsinden soruşturduk.
Tanner ne yapıp edip bir çıkış yolu bulması gerektiğini anlıyordu. Fassett'in duruma el koyması için yeterli zamanı sağlayacak bir bahane. Fassett'in adamlarının hattı dinlediklerine kuşku yoktu. Tehlikeyi anında seseceklerdi. Eski depo çevresindeki bölgeyi araştırdınız mı? Lassiter yolu üzerindeki.
Oraya gitmek hangi zıppırın aklına gelir? Niçin?
Çarşamba günü karımı ve çocuklarımı orada buldum. Ben yalnızca düşüncemi söylüyorum. Üstü kapalı ifadesi umduğu etkiyi göstermekte gecikmedi.
McAuliffe araştırma yaptıktan sonra sizi yeniden ararım dedi.
Telefonu kapatırken izlerini bulamamışlar mı diye sordu Alice.
Hayır, sen biraz dinlenmeye çalış tatlım. Polisin bilemeyeceği birkaç kulüp biliyorum. Onlardan soruşturacağım. Mutfaktaki telefonu kullanırım. Çocukları uyandırmak istemiyorum.
Telefona Fassett çıktı. Ben Tanner, olanlardan haberiniz var mı?
Evet, çok ileri görüşlüsünüz. Meslekten bir polis gibi davranıyorsunuz.
Bu övgüyü perde inince duymak isterdim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Diğer kentleri işe karıştırarak ortalığı tozu dumana katmasını önlemelisiniz.
Biliyoruz, Cole ve Jenkins her an peşindeler. Gerektiği an araya girmeye hazırız.
Sonra ne olacak?
Birbirinin yerini alabilecek birkaç planımız bulunuyor. Şimdi açıklamak için vaktim yok. Hem bu hatta ihtiyacım var. Tekrar teşekkürler.
Fassett telefonu kapattı. Oturma odasına dönen Tanner, iki yerden soruşturdum dedi. Şansımız yok. En iyisi biraz uyumaya çalışalım. Belki rastladıkları bir eğlenceye katılmışlardır. Bir zamanlar yaptığımız çılgınlıkların sayısını Tanrı bilir.
Alice, o günler geçmişin anılarında kaldı dedi.
İkisi de uyur gibi yaptılar. Saatin tek düze tıkırtısı beyninin içinde yankılanan bir metronom gibiydi. En sonunda Tanner karısının uykuya daldığını anladı. Göz kapaklarına asılan kurşunun ağırlığına dayanamayarak gözlerini yumdu. Düşünme yetisini yitiren bir kara bulutun tüm benliğini sardığının farkındaydı. Ama işitme duygusunun olağanca duyarlılığı üstündeydi. 6:40'da evinin önünden bir araba sesi kulaklarına geldi. Tanner koltuktan doğrularak çarçabuk pencereye yürüdü. McAuliffe fatikadan ağır adımlarla eve yaklaşıyordu ve tek başınaydı. Tanner onu karşılamak için dışarı çıktı.
Karım uyuyor, onu uyandırmak istemiyorum.
McAuliffe kuşku uyandıran bir ifadeyle önemi yok dedi. Benim işim sizinle.
Ne demek istiyorsunuz?
Cardone'lar ve Tremaine'ler yüksek dozda eterle bayıltılarak Lassiter deposu yakınında yol dışında bırakılmışlar. Şimdi bizi oraya gönderişinizin nedenini öğrenmek istiyorum. Sanırım laf olsun diye söylemediniz.
Tanner put kesilmişçesine McAuliffe'e bakarak,
cevabınız?
İster inanın ister inanmayın bilmiyordum, bir şey bilmiyordum. Çarşamba günü başımıza gelenler son nefesime kadar gözlerimden silinmeyecek. Benim yerimde olsanız sizin de yüreğinize inerdi.
Depo sizinle konuşurken aklıma geldi, yemin ederim.
Rastlantının bu denlisine pes doğrusu.
Bakın bilseydim saatler önce haber verirdim size. Karımın bunca çektiği yetişir. Daha fazla huzurunu kaçırmak istemiyorum. Biraz anlayışlı olun Tanrı aşkına.
McAuliffe gözlerini sorgularcasına ona dikmişti. Tanner aldırmaz görünerek bildiğinden şaşmadı.
Nasıl oldu? Onlar neler söylediler? Neredeler?
Rich Park'ı hastanesindeler. Gün ışımadan salıvereceklerini sanmıyorum.
Onlarla konuşmuş olmalısınız.
McAuliffe yarım ağız anlatmaya başladı. Tremaine'e göre dördü Vişnelik yolundan 1 kilometre aşağı indiklerinde yol üzerinde kırmızı bir arıza lambası ve bankete çekilmiş bir araba görmüşler. Saddle Valley'de oturan biri olduğu izlenimi veren iyi giyimli bir adam durmalarını işaret etmiş. Ama umduklarının tersine adam orada oturmuyormuş. Arkadaş ziyaretinden Westchester'a dönüyormuş. Arabasında beklenmeyen bir motor arızası çıkınca çaresiz kalmış.
Tremaine tekrar arkadaşlarının evine bırakmayı önerince adam gözleri parlayarak kabul etmiş.
Tremaine ve iki hanım bundan sonrasını hatırlayamadılar. Cardo'nun ise olay sırasında kendinde olmadığı anlaşılıyor. Polis terk edilmiş depo yakınındaki Tremaine'in arabasının döşemesinde markasız bir aerosol kutusu buldu. Sabahleyin laboratuvarda incelenecek ama ben eter olduğuna kalıbımı basarım.
Tanır bu olayın geçen çarşambayla bir bağlantısı olmalı dedi.
Apaçık bir sonuç. Yalnız bir noktaya parmak basmak isterim. İşin içinde biri var. Özellikle çarşamba öğleden sonrasının öyküsünü gazetelerde okuyan ya da kulağı delik biri.
Öyle sanıyorum. Onlar da soyuldular mı?
Para, cüzdan ya da mücevher gibi şeylere dokunulmamış. Yalnız Tremaine ceketindeki bazı belgeleri bulamadığını söyledi. Bozguna uğramışçasına bitkin bir görünüşü vardı.
Belgeler mi? Tanner avukatın özel notlarımı ceketimde unuttum dediğini hatırladı. Ne gibi belgeler olduğunu söyledi mi?
Hayır, sinirleri çok bozuktu ve durmadan Zürih adını yineliyordu.
Kulaklarına inanamayan John soluğunu tuttu ve tüm gücüyle şaşkınlığını gizlemeye çalışırken karın kaslarını sıktı. Duydukları Tremaine'in Zürih hesaplarıyla ilişkisini şaşmaz bir biçimde açığa vuruyordu. Boy ölçüşme anı çattığında işine yarayacak bazı kanıtlar edinmişti. Tanner'ın tepkisi McAuliffe'in gözünden kaçmadı.
Zürih adının sizin için özel bir anlamı mı var?
Hayır, ille de öyle olması mı gerekir?
Bir soruyu hep başka bir soruyla yanıtlıyorsunuz.
İşinize pek karışmak istemem ama resmen sorguya çekiliyorum anlaşılan.
Üstüne bastınız.
Öyleyse yanlış kapı çaldınız çünkü Zürih bana hiçbir şey anlatmıyor. Tremaine'in neden bu kentin adına kafayı taktığına da aklım ermiyor. Tabii uluslararası iş yapan bir hukuk bürosu yönettiğini unutmamak gerek.
McAuliffe öfkesini gizlemeye bile yeltenmeden görürsünüz siz dedi. Olanları bugün yarın çözünce sizin de ayaklarınız suya erecek.
Şimdiye dek üstesinden geldiklerimin yanında bu gibi işlerin çocuk oyuncağı kaldığını söylersem büyüklük tasladığımı sanmayın. Görmüş geçirmiş bir polis subayıyım ben. Bir insanın karşılaşabileceği kör düğümlerden yüz akıyla çıktım. Bu görevi yüklendiğim zaman kenti her türlü kötülükten koruyacağıma söz verdim. Bugüne dek kimse bana kül yutturamadı.
Tanner'ı fenalık basmıştı. İşinizin adamı olduğunuza eminim yüzbaşım. En son söyleyecek sözü ilk başta söylemekte de üstünüze yok.
Arkasını dönerek eve yollandı. Şaşırma sırası McAuliffe'indi. Sanık göz göre göre basıp gitmiş ve Saddle Valley'in feleğin çemberinden geçmiş polis şefi apışıp kalmıştı. Tanner verandada durarak McAuliffe'in arabayla süklüm püklüm uzaklaşışını seyretti. Ortalık ağarmak üzereydi. Ama az sonra yükselecek güneşin ilk ışınları toprakla kucaklaşacağı benzemiyordu. Yağmur yüklü bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Bardaktan boşanırcasına bir yaz yağmurunun eli kulağındaydı. Omuzlarını silkti. Artık dünya umurunda değildi. Kendi açısından bu defter kapanmış sayılırdı.
Fasit'in verdiği tüm güvenceler boşa çıkmıştı. Sözleşmenin tek yanlı olarak bozulduğu apaçıktı. Omega,
Tremaine'ler ve Ostermann'larla yetinecek gibi görünmüyordu. Üstelik boy hedefi olarak kendisine göz diktiğini gösteren belirtiler ortaya çıkmıştı. Diğer oyuncular tanıdığı kimselerden oluştuğu sürece Fassett'in saptadığı kurallar çerçevesinde rolünü sürdürmeye hazırdı. Hatta zorunluydu ama oyun bozulmuştu. Artık işin içinde başka biri vardı. Sabahın erken saatlerinde karanlık bir yolda bir arabanın yolunu keserek dehşet saçan bir zorba. Daha önce hesapta olmayan biriydi bu. Hayatı pahasına da olsa bu oldu bittiye boyun eğemezdi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 256.